Ayrım 11, Halkla İlişkiler ve İletişim, sayfa 84. Kurum kültürünün boyutları. Bireysel özerklik. Kurum çalışanlarının sahip olduğu özgürlük ve sorumluluk becerisidir. Sorunların çözümünde inisiyatif kullanma durumunda karşımıza çıkmaktadır. Risk toleransı. Çalışanların girişimci, yaratıcı ve risk almaya alışık bir biçimde teşvik edilme derecesidir. Bu durum başarıyla da sonuçlanabilir, başarısızlıkla da. Yön. Kurumun çalışanlara verdiği açık hedefler ve kendilerinden beklenen performans derecesidir. Çalışanlara yön vermekle görevli birim, yönetimdir. Bütünleşme. Kurum birimlerinin birlikte eş güdümlü olarak çalışmaya teşvik edilmeleridir. Bu süreç kurum içi koordinasyonunu gösteren bir durumdur. Yönetim desteği. Kurum içinde üstlerin astlara sağladığı açık iletişim, yardım ve desteğin derecesidir. Yönetim desteği beraberinde çalışan desteğini de getirmektedir. Kontrol. Kurumda geçerli olan kurum ve yönetmeliklerin sayısı ve çalışanların davranışlarını kontrol etmek üzere yapılan denetimlerin sayısıdır. Kimlik. Çalışanların kurumu bir bütün olarak görme ve tanımalarının derecesidir. Kurumsal kimlik, çalışma sürecinin hemen hemen her noktasında yansıyan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ödül sistemi. Nesnel olarak verilen ölçütlere göre ödüllerin derecesidir. Ödül, çalışma yaşamı içinde performansı arttıracak bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Fikir ayrılıklarına verilen tolerans. Kurumda çalışanların düşünce ayrılıklarından kaynaklanan çatışmaların ne kadarının tolere edildiği ve çalışanlara verilen açık eleştiri ve mücadele etme derecesidir. İletişim modelleri. Kurumsal iletişimin resmi otorite ve hiyerarşileriyle ne kadarının sınırlandığının derecesidir. Kurum kültürünün boyutlarını bir araya getirdiğimizde, kurum kültürünün resmi ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle bu boyutların toplamı kurumun kültürünü oluşturmaktadır. Kurum kültürünün boyutları, kurum işlerinin nasıl yapıldığına ve bireyden neler beklendiğine ilişkin bir temel oluşturmaktadır. Çalışanlar ise bu boyutları dikkate alarak kurumla ilgili nesnel olmayan bütüncül bir anlam oluşturmaktadırlar. Kurum kültürünün diğer toplumsal süreçlerle ilişkisi. Kurum kültürü ve kurum iklimi. Kurum iklimi, kuruma kimliğini kazandıran, görevlerini davranışlarını etkileyen ve onlar tarafından algılanan kuruma egemen olan özellikler dizisidir. Açık kurum ikliminde çalışanlar arasında samimi ilişkiler bulunmaktadır. Bu iklimde çalışanlar ileri düzeyde birlik duygusuna sahiptirler. Kurum ikliminin en azından 3 değişken grubu içerdiği belirtilmektedir. 1. Çevresel değişkenler. Kurumun yapısı gibi bireyin dışındaki değişkenler. 2. Bireysel değişkenler. Bireyin kurumla birlikte getirdiği yetenek, davranış ve güdüleri. 3. Sonuç değişkenleri. Kişisel, çevresel değişkenlere bağlı olarak düşünülen tatmin, verimlilik gibi değişkenler. Bu değişkenler göz önüne alındığında ise kurum iklimi, çevresel ve bireysel değişkenler arasında bir etkileşim olarak görülebilir. Kurum kültürü ve iletişim. İletişimin işlevi, kurum kültürü hakkında bireylere bilgi vermesi ve bu kültürle çalışanların kurum bünyesinde bütünleşmelerinin sağlanmasıdır. Kuruma yeni katılan bireylerin kurum kültürüyle bütünleşmelerini sağlayan kanal kurumsal iletişimdir. Örnek, Karacan Akademi'de işe yeni başlayan bir öğretmen, öncelikle kurumun işleyişi ve kurum kuralları hakkında yönetimden bilgi alır ve varsa bu konudaki sorunları sorar. Bu kurumla bütünleşme sürecinin başlangıcıdır. Kurum kültürü ve sosyalleşme. Sosyalleşme, bireyin içinde yaşadığı toplumun kurallarını benimseme süreci olarak tanımlanmaktadır. Birey, çalışma yaşamı dışında olduğu gibi, çalışma yaşamı içinde de sosyalleşme sürecini yaşamaktadır. Ancak, çalışma yaşamı içindeki sosyalleşme, bireyin çalışmakta olduğu kurumun değerlerini, normlarını yani kurum kültürünü benimsemesi sürecidir. Örnek, Karacan Dershanesi SBS şubesinde işe başlayan Ali Bey'in kurumu tanıması ve kurum kültürünü öğrenip benimsemesi. Kurum kimliği nasıl oluşur? Kurumsal kimlik, kurumsal işleyişi belirleyen değer ve normların üzerinde çalışanların uzlaşması ve bunları işe yeni girenlere aktarıp benimsetmesi sonucunda oluşmaktadır. Bu kimlik, firmanın logosunu araç ve gereçlerine yansımaktadır. Bunlar da kurumsal imaj olarak adlandırılan unsurlarla karşımıza çıkmaktadır. Kurumsal itibar ve imaj. 1. Soyut bir değer alan itibar, bir firmanın faaliyetleri, eylemleri, ürün ve hizmetleri hakkındaki beklentileri ve tepkileri, geçmişin yansımalarını içermektedir. Bunun yanında firmanın bütün hissedarları, yatırımcılar, müşteriler, alıcılar, çalışanlar, destek sağlayıcılar, ortaklar, satıcılar, medya, finans uzmanları, özel çıkar grupları, politikacılar, sendikalar ve benzerleri tarafından benimsenen görüşlerin toplamıdır. Kurum itibarı bir kuruluşun değişen ve dinamik yönlerini ifade etmektedir. Kuruluştan ayrı olarak ölçülebilen ve gözlenebilen bir fenomendir. 2. İtibar, sosyal paydaşların bir kuruma yönelik algı ve tecrübeleridir. Markayı kurumsal kimliği ve imajı çatısı altında toplayan şemsiye gibidir. Bu bağlamda incelenecek olursa, marka, kimlik, imaj ve itibara genel bir açıklama getirmekte yarar görülmektedir. 3. Perry Lane Turnbull'a göre marka, kimlik, imaj ve itibar sermayesi şu şekilde sıralanabilir. Marka, tecrübe vaadi, kimlik, bir kurumun kendisini temsil ettiği tarz ve kurumun üzerinde kurulduğu ve bilinen istediği temel değerlerdir. İmaj, sosyal paydaşın kurum kimliğini nasıl algıladığı ve yanıt verdiği şeklidir. İtibar sermayesi, kurumun biçilen itibar değeridir. 4. Kurum birçok farklı imaja ve markaya sahip olabilir. Kurumsal itibar ise bunun tersine çalışan, müşteri, yatırımcı, medya ve kamuoyu gibi bir bütünü oluşturan öğeler için kurumun baştan aşağı çekiciliğine işaret etmektedir. Kurumsal itibar, insanların kurumla ilgili algılarında bulunan birçok imajı birleştirir ve kurumun statüsüne ve itibarına taşımaktadır. 5. David A. Asker'e göre marka ve markalaşmanın tanımı şu şekilde yapılmıştır. Marka, bir kurum ya da kurumun ürün ve servislerine yönelik algılanan tüm fonksiyonel ve duygusal yönlerin tümüdür. Markalaşma ise bir kurumun ürün ve hizmetlerine daha yüksek seviyede bir anlam ve ifade katarak sosyal paydaşları nezdinde değerini yükseltmektedir. Marka değeri sadece marka yönetimiyle değil, kuvvetli bir itibarla da oluşturulmaktadır. Marka aslında kurumun itibarını kapsayan ve onu geliştiren bir ambalajdan başka bir şey olamaz. 6. İtibarın kurumların başarısında önemli düzeyde rol oynadığını savunan Bob G. aynı zamanda itibar denklemi adını verdiği bir yaklaşımdan da bahsetmektedir. Buna göre imaj artı itibar eşittir kar. Çalışma ortamı ve motivasyon. 1. Motivasyon bir hedefe ulaşma, bir gereksinimin karşılanması konusunda istekli ve hazır olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Motivasyonu sağlayan unsurlara motiv, güdü denilmektedir. Motivler, güdüler, doğal güdüler, sosyal güdüler olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal güdüler 1. Doğuştandır, 2. Tüm hayvanlarda görülür. Örnek, açlık, susuzluk, cinsellik. Sosyal güdüler 1. Sonradan ortaya çıkar, 2. İnsanlarda görülür. Örnek, sevilme, sayılma, başarı, kabul görme. 2. Motivasyon kelimesi Latince movere sözlüğünden gelmektedir. Sözcük anlamı etki altına almak, harekete geçirmek, teşvik etmek ve benzeridir. İnsanların belli bir amacı gerçekleştirmek için davranışa geçmeleri olarak da tanımlanmaktadır. 3. Çalışma hayatındaki organizasyonlarda motivasyon ise, bireyin gereksinimlerini tatmin etmesi için ortam yaratarak, etkileyerek, isteklendirerek onu harekete geçirme sürecidir. Örnek, bir mum fabrikasında işçiler çalışma ortamında müzik olduğu zaman ortalama 2500 koli daha fazla mum üretmektedirler. 4. Çalışma ortamında bireyi motive etmenin amacı verimi arttırmaktır. Bunun için öncelikle çalışanların çalışma ortamındaki gereksinmeleri tespit edilmeli ve verimi artıracak bir tarzda giderilmeleridir. Unutulmayalım ki gereksinim başka bir gereksinimi doğurmaktadır. Önemli olan nokta ortaya çıkan bu yeni gereksinimi verimi artıracak biçimde temel bir motivasyon unsuru olarak kullanmaktır. Kurumlarda motivasyonu sağlayacak araç ve teknikler. 1. Motivasyonda paranın rolü. Kurumlarda para, başarılı kişileri ödüllendirmede veya kurumun tüm çalışanlarına sistem ödülleri, kamplar, emeklilik, yan ödemeler, öğle yemeği, erzak yardımı vermede kullanılmaktadır. Sistem ödülleri kişinin çalışması için o kurumu tercih etmesine neden olabilir. Ama çalışma konusunda motivasyonu arttırmaz. Çünkü kişi çalışsa da çalışmasa da sistem ödüllerini almaktadır. Esnek yararlanmalar, sağlık sigortası, emeklilik planları, tatil olanakları, hayat sigortası, okul masrafları gibi çeşitli alanlarda olmaktadır. Diğer bir ödeme şekli ise iki dizi ödeme sistemidir. Bu sistem işe yeni giren çalışanın aynı işi yapan kıdemli bir çalışandan daha az para almasını sağlar. Satış odaklı işlerde uygulanan prim sisteminin iş ortamında motivasyonu artırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkması da dikkat çekicidir. 2. Katılım. Çalışanın işle ilgili kararlara fikren katılması, şirket içi veya şirket dışı eğitimlerde yer alması ve bu imkanının onun sık sık tanınması, onun işine bağlılığını ve çalışma verimini arttırmasıdır. 3. Yetki ve sorumluluk. Çalışana işiyle ilgili yetki ve sorumluluk verilmesi, iş ortamında işiyle ilgili isteği arttıracaktır. Ancak bunu yaparken, sorumluluğun özgür zemin gerektiren bir kavram olduğu unutulmamalıdır. 4. İşin kendisi. İşin yapısıyla bireyin hem bedensel, hem de zihinsel yapısının uyum içinde olması gerekmektedir. Herkes her işi yapamaz ya da yapmaktan zevk almaz. Ne iş olursa yaparım zihniyeti, iş yerinde verimden uzak günü kurtarmaya yönelik sığ bir tavırdır. 5. İş ve görev tasarımı. Doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek, motivasyonu oluşturan temel bir eylemdir. Örnek, konuşmayı sevmeyen, soğukkanlı biri olan Hakan Bey'i halkla ilişkiler biriminde görevlendirmek bu alanda yapılan temel bir yanlıştır. Oysa Hakan Bey, hesaplama yeteneği, dikkatli olması ve muhasebe alanındaki deneyimi de dikkate alınarak kurumun muhasebe biriminde görevlendirilebilir. Bunun sonucunda hem şirket yöneticileri hem de Hakan Bey memnun kalacaktır. En önemlisi o bölümde verim artacaktır. 6. Yükselme, terfi. Yükselme, başarıya karşı verilen bir ödüldür ve çalışma ortamında motivasyon artırıcı bir unsurdur. Örnek, Karacan Akademi'de müdür yardımcısı olarak çalışan Ayşe Hanım'ın başarıları dikkate alınarak müdür olması gibi. 7. Çalışma grupları. Grup içinde kurulan samimi ilişkiler motivasyonu artırır ve bireyleri iş yerine daha çok bağlar. Örnek, A şirketinde muhasebe biriminde çalışanların iyi geçinmesi bu birimde motivasyonu artıracaktır. 8. İş ortamı ve şartları. Ortamın yapılan işe uygun ve rahat olması, iş ortamında motivasyonu artıracaktır. Örnek, bir dershanedeki dizgi birimi sessiz ve rahat olmalıdır. 9. Eğitim. Sürekli ve hızla değişen çalışma yaşamında eğitim, çalışanın günceli olanı yakalamasını, ona uyum sağlayarak daha istekli ve verimli çalışmasını sağlamaktadır. Örnek, çalışanlara şirket yazılımının yeni versiyonuyla ilgili eğitim verilmesi. 10. Rekabet. Verimi artıran bir motivasyon aracıdır. Bireyin saygı görme, tanınma ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunan bir unsurdur. Örnek, Özel Karacan Koleji'nde biyoloji öğretmeni olarak çalışan Işık Hanım'ın iş ortamında en az diğer öğretmenler kadar başarılı olmak istemesi. 11. Esnek çalışma uygulamaları. Klasik çalışma saatleri 9-17 arasıdır. Oysa esnek çalışma uygulamalarında belli bir zaman dilimi hariç çalışan çalışma saatlerini kendisi ayarlamaktadır. Örnek, 11 ile 14 arası bunun dışında çalışma saatlerinde çalışanın kendisi ayarlamaktadır. Çalışan zoraki olarak iş yerinde kalmadığı için işe daha istekli bir şekilde gelecek ve daha istekli çalışacaktır. 12. Kurallar ve cezalandırma. Şirket içinde konulan kurallar yasal olmalıdır. Ancak kuralların yasal olması motivasyonu artıracağı anlamına gelmez. Motivasyonu artırmak için günlük üretim standardıyla ilgili kuralların koyulması gerekmektedir. Örnek, bir mum fabrikasında bir işçi günde ortalama 1500 koli mum üretmektedir. Sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün unsurlarından biri değildir? A. Değerler. B. Paradigmalar. C. Motifler. D. Normlar. E. Varsayımlar. Doğru cevap C. Motifler. 2. Halkla ilişkilerde sorun çözme yerine sorunları önleyici iletişime ne ad verilir? A. Strateji. B. Aktif. C. Realite. D. Formalite. E. Proaktif. Doğru cevap E. Proaktif. 3. Kurumun iç ya da dış çevresiyle gerçekleştirdiği tüm iletişimin bütünlüğünü korumak ve böylece istendik yönde kurum imajının oluşmasını sağlamak aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? A. Kurumsal iletişim. B. Kurumsal yönetim. C. Kurumsal işlerlik. D. Kurumsal gerçeklik. E. Kurumsal bütünlük. Doğru cevap A. Kurumsal iletişim. 4. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişim modellerinden biri değildir? A. Güdülenmeye dayalı iletişim sistemi. B. İşlemsel iletişim sistemi. C. Düzenleyici iletişim sistemi. D. Korunma iletişim sistemi. E. Geliştirme iletişim sistemi. Doğru cevap A. Güdülenmeye dayalı iletişim sistemi. 5. Sosyalleşme sürecinde kurum kültürü çalışanlara aşağıdakilerden hangisiyle aktarılamaz? A. Kurum dili. B. Sembol. C. Adet. D. Hikaye. E. Plan. Doğru cevap E. Plan. 6. Ortak bir amacı ya da eylemi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş grupların ya da kişilerin oluşturduğu birliğe ne ad verilmektedir? A. İşletme. B. Organizasyon. C. Yapı. D. Kurum. E. Yönetim. Doğru cevap D. Kurum. 7. Çalışanların çoğu tarafından benimsenmiş temel değerleri ortaya koyan kurum kültürüne ne denir? A. Zayıf kültür. B. Baskın kültür. C. Alt kültür. D. Sosyal kültür. E. Popüler kültür. Doğru cevap B. Baskın kültür. 8. Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün unsurlarından biri olamaz? A. Tören. B. Adet. C. Görenekler. D. Mitler. E. Seremoniler. Doğru cevap C. Görenekler. 9. Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün boyutlarından biri değildir? A. Bireysel özellik. B. Bütünleşme. C. Değerler. D. Kimlik. E. Risk toleransı. Doğru cevap C. Değerler. 10. Çalışanların kurumu bir bütün olarak görme derecesi, kurum kültürünün hangi boyutuyla ilgili bir unsurdur? A. Kimlik. B. Ödül sistemi. C. Bütünleşme. D. Yönetim desteği. E. Yön. Doğru cevap A. Kimlik. 11. Bireyin bir hedefe yönelme konusunda istekli ve hazır olması durumuna ne denir? A. Motiv. B. Motivasyon. C. Öğrenme. D. Verimlilik. E. Kurum kültürü. Doğru cevap B. Motivasyon. 12. Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda motivasyonu sağlayacak araç ve tekniklerden biri değildir? A. Para. B. Katılım. C. Yetki ve sorumluluk. D. Korku. E. Eğitim. Doğru cevap D. Korku. Kitabın sonu 12 Kasım 2013, sayfa 90.